Bu kitap Görme Özürler Derneği Gözler Stüdyoları'nda kaydedilmiştir. Telif hakları yasası ek 11. madde uyarınca görme engeller dışında kullanımı, dağıtımı, çoğaltımı ve satışı yasalara aykırıdır. Telefon 0212 543 54 22. İnternet sitesi www.gözder.org.tr. Elektronik posta adresi gormeozurlulerdernegi@gmail.com.
Ayrım 1. Seslendiren Aylin Yıldızhan. Kitabın adı Öteki ya da Değil Ne Fark Eder? Yazarı İzzet Keribaş. Yayıma hazırlayan Rahime Sezgin. Türü ana biyografi. Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık. Eylül 2012 birinci baskı. 178 sayfa. ISBN nosu 978 605 09 1027 8. Kitabın kapak resmi. Sağ elini yanağına koymuş, 70'li yaşlarda, kır saçlı, kır kaşlı, anlamlı bakışlarla uzağa bakan, dudaklarında hafif bir tebessüm olan bir adam. Aslında yazarın kendi fotoğrafı, yani İzzet Keribaş. Arka kapak. Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribaş, çocukluğundan başlayarak tüm yaşamını anlatıyor. Ailesi, İstanbul, Büyükada, Musevi olmanın getirdiği öteki olma duygusu, varlık vergisi, 6-7 Eylül olayları, vatandaş Türkçe konuş kampanyası, Kore Savaşı, Japonya, fotoğraf tutkusu, fotoğrafçılığı profesyonel bir yaşam tarzı olarak benimsemesi, yakın tarihimize ve insan olmaya dair her türlü ayrıntı var bu anılar denizinde. Keribaş, öteki ya da değil ne fark eder de kendisiyle yüzleşiyor. Bizi kendimizle, ötekiyle ve Türkiye ile yüzleştiriyor. Gazeteci Rahime Sezgin'in yayıma hazırladığı kitapta Türkiye'nin kültür, sanat, siyaset ve ekonomi alanlarında geçirdiği değişimler, portreler ve ilginç anılar da geniş yer buluyor. Keribaş'ın kamerası 75 yılın panoramasını sunuyor. Öteki yoksa aslında biz de yokuz gerçeğini akıcı bir dille bir kez daha kanıtlıyor. Galiba birinci sınıftaydım. En sevdiğim arkadaşlarımdan teyzemin oğlu Net, varlık vergisinden sonra ailesiyle birlikte Filistin'e gitti. Oradan vize beklediler ve yaşamak için Amerika'ya göç ettiler. O gittiğinde inanılmaz bir boşluk hissettim. Çok üzüldüm. Ned'in gidişi benim için birçok şeyi değiştirmişti. İçimde büyük bir boşluk ve üzüntü oluştu. Diğer kuzenlerimle eskisi gibi eğlenemez oldum. Ned'in çalıştığı zaman ozon kokusunu hala hatırladığım bir elektrikli treni vardı. O gittiğinde o tren bana kaldı. O trenin benim olmasına çok sevindim. Çünkü Ned'in oyuncakları her zaman benimkinden daha güzeldi ya da bana öyle geliyordu. Belki de Victor Bernheim'ın hali vakti yerinde olduğu için ona güzel oyuncaklar alınırdı. Bir iki oyuncağı daha ve unutamadığım bir denizci kıyafeti de bana kaldı. Ama tren çok eğlendiğim bir oyuncak olduğu için aklımda kalan oydu.
Rahime Sezgin, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi. 2003 yılından beri Zaman Gazetesi'nde muhabir olarak çalışıyor. 2004 yılında Uluslararası Basın Enstitüsü tarafından organize edilen seminere katıldı ve haber yarışmasında ikincilik ödülünü kazandı.
Rahmetli anneannem Mediha Başaran'a. Ön söz. Okumaya başladığınız bu yaşam öyküsünü Rahime Sezgin'le hazırlamamız oldukça uzun bir zamanımızı aldı. Ne kadar ilginçtir ki eskileri düşünmeye başladıkça insanın beyninin en uç köşelerinde sıkışıp kaybolduğunu sandığımız bazı hatıralar yıllar sonra gayet net olarak su yüzüne çıkabiliyor. Her görüşmemizde önceden hatırlamadığım birçok öykü canlandı. Ancak bunları toparlayıp kronolojik olarak sıralamak da her ikimizi epeyce zorladı. Bu kitabın da hazırlanışı sırasında kendi kendime hep şu soruyu sordum. Acaba beni yakından tanıyanlar ve sevenler dışında 1936'da başlayan ve 2000'lere kadar uzanan Türkiye'li bir Musevi ailesinin yaşam öyküsü kimleri ilgilendirecekti? Kuşkusuz bu kategoriye ait insanların biyografileri daha önce de ele alındı, yazıldı, çizildi. İyi de yaşam hikayemi anlatan bu çalışmanın farklı ve de ilginç olmasını sağlamak için nelere güveniyorduk? Yine de denemeye değer diye kendimi inandırdım. Rahime'nin bitmez tükenmez enerjisi ve sabrıyla kitabın taslağı en nihayet ortaya çıktı. Öyle sanıyorum ki ilkokul dönemim, özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında geçirdiğimiz karanlık günlerimiz, yoklukların, kara borsa ile ekmek karnesi dönemlerinin, ilkokul, orta ve lise yıllarımın ve dolayısıyla çocukluktan olgunluğa geçiş yıllarımın, Kore macerası ve o dönem boyunca hissettiğim yalnızlığın, eşimle tanışma ve hemen ardından nişanlılık ve bir yıl sonra evlilik sürecinin ve 1960'larda çocuklarımızla yaşadığımız tatlı beraberliğimizin, iş hayatımda tekstil dönemi ve çok zorlu geçen 1980'lerin, Özal dönemine kadar uzanan sıkıntılı ekonomik günlerin, dünyaya ikinci kez gelişim olarak adlandırdığım fotoğrafçılık dönemim, sayısını unuttuğum seyahatlerle ve fotoğraf arkadaşlıklarıyla zenginleşen, fotoğrafçılığı ile hobiden sonra meslek haline getirmemle daha da renkli ve heyecanlı hale gelen yaşamımız, 60 yıllık yakın tarihe de ışık tutması nedeniyle belki bazı okuyucuları ilgilendirebilecektir. En azından bu kitabı yayınlarken denemiş olmanın heyecanını yaşayacağım diye hazırlandım. Bana hep sorulan bir şey vardır. Hayatının en unutulmaz yılları hangileriydi? Sence hangi dönemler ön plana çıkar? İlginçtir, düşündükçe tüm yaşamımın en çok güzel günlerini hatırlıyorum. Örneğin 1960'ları ve 70'lerin başını, çocuklarımızın ufak olduğu zamanlardaki aile beraberliğimizi, yani onların bize en yakın olduğu o yılları nostaljiyle anıyorum. Anne babamızın, diğer akrabalarımızın sağ olduğu yıllar. Tekstil, yani iplik işimizin kurulması, ticarette ilk başarılı atılımlar, pul koleksiyonu yıllarım, ilk otomobilim olan kırmızı renkli Murat 124'ü almam, Yeniköy'de oturduğumuz dairenin satın alınması hep 70'li yıllara gerçekleşti. Bununla beraber fotoğraf serüvenimin 1980'lerden sonra yaşamımı ve belki de ailece yaşamımızı demeli, baştan aşağıya değiştirmesiyle olgun sayılabileceğim yaşta daha renkli ve daha yapıcı, kendimi tam anlamıyla bulduğum bir yaşam tarzına döndüm. Sevdiğim profesyonel bir iş yaptım. 1990'larda ise fotoğrafçılığımın belirli bir düzeye yükselmesi, adamın duyulması, tekstil ticaretimizin bozulduğu dönemde bir kurtarıcı oldu. Her şeyden önce yaşlılığa giden yolda bana moral ve güç verdi ve vermeye de devam ediyor. Bana her zaman destek olan, moral veren, beni hep mutlu kılan, hüzünlü günlerimizde beni kucaklayan ve yanımda olan, neşeli günlerimizde mutluluğu ve her şeyi benimle paylaşan ve özellikle fotoğraf kariyerimde bana cesaret aşılayan hayat arkadaşım ve sevgili eşim Rozet'e yürekten teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. Ayrıca beni çocukluk yıllarından başlayarak yaşamı, sanatın çeşitli dallarını sevmeye alıştıran ve bir hobi adamı olarak yetişmemi sağlayan sevgili abim Leon Keribar'a, beni yetiştiren, iyi huylar aşılayan, içime klasik batı müziği sevgisini yerleştiren sevgili anneme, dürüstlüğü ve insanlar tarafından sevilmenin sırlarını öğreten sevgili babama, beni seven tüm arkadaşlarıma ve fotoğraf dünyası dostlarıma ve elbette yaşam hikayemin kitabının hazırlanması çok büyük emeği geçen Sayın Rahime Sezgin'e de sonsuz teşekkürler. İzzet Keribar, 17 Ağustos 2012 Yeniköy. Sunuş. Bilgili, görgülü ya da cahil olmaktan çok olgunlaşmamış ruhların sosyal hayatın ortasına diktiği iğreti bir ağaç, ötekileştirmecilik. Ne gölgesinde serinleyen oldu şimdiye dek, ne dalından koparılıp yenecek bir meyve verdi. Aynı havayı soluyup, aynı güneşin altında ısınanların, öteki demeden yanımdaki demeyi öğrenmesi çok mu zor? Öteki kavramının muhatabı üzerinde nasıl ezici, kırıcı ve yalnızlaştırıcı bir etkisi olduğunu anlamak isteyenlerin, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın hayatını satır aralarında anlattıklarına daha bir dikkatli bakması gerekiyor. Atalarının 500 yıl önce göç ettiği topraklarda bir Yahudi olarak gözlerini açtı ve 75 yılı geride bıraktı. Adresi hiç değişmedi. Yanı başımızda geçen bir ömrün zirvesinden dönüp geriye baktığında bazı şeyler daha iyi olabilirdi. Daha çok mutluluğu paylaşabilirdik, diyor. İslam bilgini İbni Haldun, coğrafya kaderdir, der. İzzet Keribar bu coğrafyada kaderini yaşarken öteki olmanın ağırlığını da hissetti. O ilk defa öteki olmakla yüzleştiği an tek başına yeni yeni seyahat etme özgürlüğüne kavuşmuş 12 yaşında bir çocuktur. Vapurda yanında oturan adam Yahudiler hakkında ağır sözler sarf etmektedir. Kelimeler boğazında düğümlenir, öfkelenir, yutar, içine atar. Vapurdan inerken dayanamaz. Siz Yahudileri sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum, der. Keribar için bu hadise kendinin birlikte yaşadığı insanlardan farklı, öteki olduğunu hissettirecek acı bir karşılaşmadır. İlk yüzleşme budur ama son değildir. Ailesi tarafından her ne kadar farklı olduğu hissiyle yetiştirilmese de, ülkede yaşanan siyasal gelişmeler onun hayatına bir şekilde değmeye devam edecek ve azınlık olduğu gerçeğiyle defalarca yüzleşecektir. İzzet Bey'in hatıralarında paylaştığı "Vatandaş Türkçe konuş" kampanyasının üstünde oluşturduğu psikolojik baskının ağırlığı, 6-7 Eylül olaylarının saldığı korku ile yaşanan anlara dair anlattıkları, bir kez daha ötekileştirdiklerimiz üzerine düşünmemiz gerektiğini bize hatırlatıyor. Öteki yoksa aslında biz de yokuz. Fotoğraf sanatına gönül vermiş, çektiği karelerle kendini Türkiye'yi tanıtmaya adamış olan İzzet Keribar'ın anlattıkları öteki kavramına içten bir bakış açısı sağlıyor. Kitapta Türkiye'nin kültür, sanat, siyaset ve ekonomi alanlarında geçirdiği değişimler, portreler ve ilginç hatıralar da geniş yer buluyor. İzzet Bey'in biyografisi bir anlamda 75 yılın panoramasını sunuyor. Kitabı hazırlama sürecinden bitiş aşamasına kadar her türlü desteğiyle yanımda olan Musa Güner'e, kitabın ismi ne olacak diye düşünürken beni bu çıkmazdan kurtaran Turhan Bozkurt'a teşekkürü bir borç bilirim. İzzet Bey'le Sirkeci Piyasa Han'da ofisinde uzun yıllara ve saatlere dayanan görüşmeler yaptık. Her defasında bitmek bilmeyen sabrıyla sorduğum yüzlerce soruya bıkmadan, usanmadan cevap verdi. Sizin biyografinizden yola çıkarak yakın tarihe kayıt düşmek istiyorum dediğimde, İzzet Bey müthiş hafızasıyla geçmiş yıllara dönerek kendi yaşanmışlıklarının yanı sıra o dönemlerin sosyal ve kültürel hayatına dair birçok anekdotu da paylaştı.
Bilmediğimiz, tanık olmadığımız hayatların kapısını aralarken gündelik hayat ve insan öyküleri üzerinden yakın tarihle yüzleşmemize de imkan verdi. Bu vesileyle yıllar önce bir haber nedeniyle 15 dakikaya sığan bir tanışıklığımıza rağmen hiç tereddüt etmeden bana güvenip hayatının sayfalarını açan Sayın İzzet Keribar'a sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Rahime Sezgin, Ağustos 2012, İstanbul.
Ayrım 1'in sonu, sayfa 12.